Ayrım 26, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 222. Evet, Batı'da her 10 kişiden birinin kullandığı bir ilaç grubu antidepresanlar. 50-64 yaş grubu insanlarda ise her 4 kişiden biri kullanıyor. Hayatın normal akışı içindeki sıradan üzüntü, kaygı yaşayan insanların hepsi psikiyatri sektörü nezdinde potansiyel birer hasta durumuna geldi, getirildi. Oysa her insanın hayatında sıkıntılı olan bir dönemi yok mu? Duygularımız bize yol gösteren rehber, antidepresan ilaçlarsa duygulanım çeşitliliğimizi azaltıp bizi umursamaz ve aldırmaz bir hale getirerek mutsuzluk, kaygı, endişe, tasalanma gibi duyguları duyumsamamızı engelliyor. Bu olumsuz duyguların bizim için çok büyük önemi var. Örneğin çekingenlik duygusu bizi hazır olmadan içine girerek zarar göreceğimiz durumlardan kurtarabilir. Bu ilaçları kullanarak çekingenlik duygusunu yok edenler çok büyük zararlar görebiliyor. Biliniyor ki duygusal çalkantıya sebep olacak birçok faktör var. İnsanları hemen arızalı görmek değil, dinlemek gerekiyor. Keyifli sohbet, dostluk, zihinsel doyum vesaire en büyük ilaç. İnsan para verip o kanepeye niye yatıyor anlatmak, rahatlamak için. Ama sektörün her fırsatta sorunu salt ilaçla yok etme dayatmasının başka başka nedenleri var. Geleceğiz onlara. Sonuç, bu hastalığın tedavisinde ilaçların kullanılmaya başlaması 1990'larda hızla arttı. 2000'li yıllarda rutine girdi. Kimi doktorların kendilerine dayatılan kılavuzu hiç sorgulamadan, benimsemeden, hatta bazen daha da ileri giderek büyük iştahla uygulamadan önce kendilerine şunu sormaları gerekiyor. Bu rehber kitabı hazırlayanlar kim? Sürekli satılık hastalık üretenler kim? Ve niye? Mesele sadece daha çok para mı? Bu kadar basit olamaz. Aklı tıbbileştirmek. Evet, soru basit aslında. Tüm bunların sebebi ne? Psikanalizin ideolojiyle ilişkisi yok mu? Nihayetinde ideoloji neyi düşünüp neyi düşünmeyeceğimizi, neyi hayal edip neyi edemeyeceğimizi belirliyor. Depresan İngilizce depression kelimesinden geliyor. Türkçe'ye buhran, bunalım olarak çevirmek mümkün. Buhranın akli dengelere etkisine karşı kimyasal bir tampon bölge oluşturuyor antidepresan ilaçlar. Antidepresanlar şu mantıkla görev yapıyor. İlaçlarla beyin hücrelerinin kendi aralarındaki ve diğer sinir hücreleriyle de iletişim kurmalarına olanak tanıyan serotonin hormonunu harekete geçirmek için veriliyor. Çünkü serotonin insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren hormondur. Serotoninin az bulunmasının kişide depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh haline sebep olduğu iddia ediliyor. Ki bu kesin değil. Kişisel ıstırapların beyinde serotonin salgısı dengesizliğinin sonucu olduğu iddiası çoktan modası geçmiş bir anlayış. Ve şunu ileri sürenler de var. İnsanın beyinsiz kalmasını istiyorlar. Bu ilaçlar birer kimyasal, problemin kaynağı olarak beyni görüyorlar ve beyni yola getirmek istiyorlar. Yani beyne format atılıyor. Düşünün ki beyni nasıl etkiliyor ise kişinin rüya görmesini bile engelliyor. Pek çok soru hala yanıt bekliyor. Örneğin antidepresanlar serotonin düzeyini hemen yükselttiği halde depresyonun düzelmesi neden haftalar sonra gerçekleşiyor bilinmiyor. Depresyonun sadece serotonin eksikliğiyle izah edilemeyeceği, daha karışık mekanizmaların sebep olduğu da ileri sürülüyor. En önemlisi şu, bu hastalık bu kadar yaygınsa sebebi ne? İlaçları üretenler diyor ki, bu ilaçlarla biz insanların beyinlerinde depresyona sebep olan bozukluğu düzeltiyoruz. Peki, insanların beyninde bu kadar yaygın biyokimyasal bozukluk varsa, yüz binlerce yıldır atalarımız bu kadar zor koşullardan geçip bugünlere nasıl geldi? 1000 yıl öncesine göre insanoğlunun rahatı yerindeyken antidepresyon ilaçları satışı nasıl zirve yaptı? Eğer beyindeki sorun bu kadar yaygınsa o dönemde insanoğlu mücadele edecek gücü nasıl buldu? Şöyle bir savunma yapılabilir. Sorun sonradan ortaya çıkmıştır. O zaman bunun sebebi ne? Bedeni darmadağın eden siz değil misiniz? Söylesenize sebebini. Bugün depresyon tanısı konan insanların beyninde böyle bir organik sorun olduğu ispatlanmış değil. Kısa sürede beyin böyle mutasyon geçiremez. Hele 100 yıl öncesine göre bu kadar sık görülen bir hastalığın ortaya çıkmış olması düşünülemez. Ortada bir kandırmaca yok mu? Psikiyatr Jacques Lacan'ın şaşırtıcı sorusunu aklınızdan çıkarmayınız. Psikanaliz bir işe yarıyor mu? Pennsylvania Üniversitesi'nden iki araştırmacı Joseph Mendes ve Alan Fraser 1974'te açıkladıkları raporlarında yaptıkları araştırma ve deneyler sonucunda depresyon oluşumuna dair serotonin seviyesinin düşüklüğünün yeterli bir delili yoktur dediler. Dinleyen kim? Unutuldu gitti bu çalışma. Aksine antidepresanlar serotonin hormonunu arttırmak istiyor. Ki kimi yiyecekler bunu sağlıyor ama bu konu üzerinde hiç durmuyorlar. Böylece antidepresanlar beyinde serotonin metabolizmasını bozuyor. Bu ilaçları 6 aydan uzun süre kullandıktan sonra beyin kendi kendine yeterli serotonin üretmeyi bırakıyor. Nasılsa hazırda var diye. 2 yıl önce Avrupa İlaç Ajansı'na bağlı Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP adlı kuruluş, 18 yaş altı için kullanılan antidepresanların beynin olgunlaşmasının devam ettiği çocuk ve ergenlerde zararlı olduğunu ve intihar riskini arttırdığını belirtip uyarıda bulundu. The Lancet dergisinde yer alan makale çocuklarda ve ergenlerde kullanılan 14 çeşit antidepresanın biri dışında hiçbirinin depresyonda etkili olmadığı gerçeğini açıkladı. Antidepresan ilaçlardan oluşan yan etkilerin çoğu beyin serotonin düzeyi yükseltilirken vücuttaki serotonin düzeylerinin de artmasından kaynaklanıyor. Hatta nadiren de olsa serotonin sendromu denen ağır klinik tablolar bile oluşabiliyor. Sonuçta ilaç takviyesi beynin kimyasını alt üst ediyor. Antidepresanlar bağımlılık yaptığında geriye dönmemek üzere beynin kimyası kökten değişiyor. Dipnot, ABD'de Trump yönetiminin sıfır tolerans politikası nedeniyle Meksika sınırında ailelerinden ayırıp göçmen merkezlerinde tuttuğu çocuklara istekleri dışında beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçte ve davranışta değişikliklere neden olan kimyasal madde, psikotrop türü antidepresan ilaçlar verildiği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre depresyon 2020'de hayat kalitesini bozan ve insandaki düşünme, anlama, kavrama ya da imgeleme gibi doğal zihinsel güçlerin yitimini oluşturan hastalıklar arasında birinci sırayı alacak. Çevrenize bir bakın, son yıllarda ne çok Alzheimer hastası var. ABD'de araştırmalar yapan Profesör Turan İtil, Unutulan Beyin kitabında şöyle yazdı. Sentetik olarak üretilen beyin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan psikotropik denen ilaçların beyinde nasıl etkilere sebep olduğuna yoğunlaştık. Eskiden herhangi bir ilacın beyne etki edip etmediği ancak o insanda fiziki bir değişiklik olursa anlaşılıyordu. Yani bir insana bir ilaç verdiniz, eğer bir uyku hali oluyorsa ya da hasta birden çok uyanık bir hal alıyorsa o zaman anlıyordunuz ki ilaç beyne etki ediyor. Hormonları araştırdığımız dönemde gördük ki kişiye ister erkeklik ister kadınlık hormonu verelim, 6 saatlik zaman zarfında bunun görünürde hiçbir etkisi olmuyor. Ancak bilgisayarlı elektroansefalografi ile baktığımızda beyin dalgalarındaki değişikliği görüyorduk. 170 ilacın beyin üzerindeki etkilerini saptadık. Psikiyatrist Dr. David Healy uzun yıllar Wales Üniversitesi'nde çalıştı. Hastalarına antidepresan ilaç yazdı, ilaç şirketlerine danışmanlık yaptı. Son olarak 1997'de The Antidepressant Era adlı kitabı yazdı. Dedi ki, depresyona serotonin eksikliğinin neden olduğu varsayımı sonraki araştırmalarla doğrulanmadı. Prozac, Paxil ve Zoloft gibi ilaçların satışını desteklemek için serotonin teorisi aşırı şekilde abartıldı. Abartıldı çünkü şirketler harika pazarlama fırsatı doğduğunu fark etti. Serotonin depresyon bağlantısı teorisi tarihin tıp çöplüğüne atılmalıdır. Çünkü bu delilik ile mastürbasyon bağlantılı saçmalığın benzeridir. Jack Nicholson'ın başrol oynadığı Akıl Hastanesi'nde geçen Guguk Kuşu filmini anımsar mısınız? Gerçek olaya dayanır. Stanford Üniversitesi'nden sosyal psikolog David Rosenan, psikiyatrik tıbbi tanı ölçülerini teste tabi tutmak için 1973 yılında sahte hastalarını sağlık kuruluşuna gönderdi. Bu hastalar sadece kafalarında pat ya da boş diye sözcük duyduklarını söyleyip gayet normal davranacaklardı. Sahte hastaların hepsi akıl hastanesine yatırıldı. Filmde de Jack Nicholson sahte hastayı oynadı. David Rosenhan hocası R.D. Lang'in sözlerini gerçeğe dönüştürmüştü. Şizofren gerçek vaka değil, teoridir. Akıl hastalığının tıbbi modelleri doğru tedavi değildir. O halde bile bile insanların beyni neden hasarlı hale getirilmeye çalışıldı? Hatırlar mısınız? 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra da bu bakış açısı Türkiye'ye geldi. Özellikle başta itirafçı tutuklular olmak üzere 2700 kişi üzerinde deneyler yapıldı. Projeye göre devrimciler, ülkücüler beyinlerindeki rahatsızlık sebebiyle şiddet yanlısıydı. Sınıfsal çelişki, toplumsal eşitsizlik filan değildi sebep. Teröristlerin asıl sorunları otoriter babaya isyan idi. Araştırmayı yapan Profesör Ayhan Songar 1984 yılında Bursa'da yapılan 20. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi'nde bunlar genetik olarak suçlu dedi. Çünkü sol eğilimli teröristler ağırlıkla köy kökenliydi ve akrabalarında suçluluğun oranı yüksekti. Dipnot, neler demediler ki tutukluları kobay olarak kullanan Türk mengeneler? Sol kanadın tersine sağ kanatta sıkı ve katı disiplin yoktu. Sol kanatta saldırganlığın hedefi devletin silahlı güçleriydi ve silahlı bir devrim amaçlanmaktaydı. Sağ kanatta ise hükümete karşı dini temele dayalı bir anayasa oluşturma ya da faşist bir düzen kurma amacı yoktu. Sağ ve sol kanadın aktif teröristleri arasında psikolojik, psikiyatrik ve tıbbi açıdan bir fark yoktu. Her iki grubunda özgül karakteristiği suçlu kişilikti. Solcuların zeka düzeyleri yüksekti. Psikopatik eğilimleri belirgindi. Sağcıların zekaları normal sınırlar içinde solculardan daha düşüktü ve daha az psikopatiktiler. Her iki siyasi suçlu grubunun olağan suçlulardan ayırt edici bir kişilik özelliği yoktu. Ama teröristler normal kontrol grubundan farklıydı. Şaşılacak değildi. Modern tıp müfredatıyla doktor olanlar davranış psikolojisi anlayışıyla mağduru suçlama eğiliminde oldu. ABD merkezli Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği 2018 yılında yayımladığı raporda 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra CIA birçok doktor, psikolog, tıbbi asistan ve hemşire ile sorgudaki zanlılardan daha fazla bilgi almayı sağlayacak ilaç geliştirmeye çalıştığını belirtti. Aslında yıllar önce yapıldı bu. Verset veya midazolam Amerika'da Hoffman LaRoche tarafından 1974'te patentlendi ve 1982'de tıbbi kullanıma girdi. İlk kullanıldığı yerlerden biri 12 Eylül darbesinin cezaevleri oldu. Keza 2002-2007 yılları arasında 97 tutuklu üzerinde Verset veya midazolam adlı sakinleştirici ilaç baz alınarak deneyler yapılmıştı. İlaç ABD'deki idamlarda da kullanıldı. Arkansas'ta mahkumlar 20 Nisan 2017'de Ludell T. Lee, 24 Nisan 2017'de Jack Jones ve Marcel Williams, Ohio'da 13 Eylül 2017'de Dennis McGuire, mahkumların 10-14 dakika içinde ölmesi ilacın başarısı diye reklam edildi. Yıl 1953. CIA Başkanı Alan Dulles artık istihbarat faaliyetlerinin özünü beyin yıkama olarak açıkladı. Princeton Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Hedef beyin yıkama, zihin kontrolü, ideolojiyi değiştirme ve gerektiğinde birçok Mançurya kobayı yaratabilmektir." Mançurya kobayı kendi iradesi dışında bir takım beyin yıkama seanslarının, ilaçların veya hipnozun etkisiyle başkalarının istediği eylemleri yapanlara verilen isimdi. CIA zihin kontrolü konusunda Frank Sinatra'nın oynadığı Manchuria Kobayı adlı film bile yaptı. Colin A. Rost, The CIA Doctors, CIA Doktorları adlı kitabında Amerikalı psikiyatristlerin CIA ile yaptığı kirli operasyonları ortaya çıkardı. Harvey Weinstein'in yazdığı Psikiyatır ve CIA ile John Marks'ın yazdığı Manchuria Adayını Arayış gibi kitaplar da ABD'nin beyinle ilgili örtülü operasyonlar yaptığını ortaya koydu. Sonuçta bilimin toplumsal işlevi egemen sınıfın, toplumsal cinsiyetin, ırkın çıkarlarını korumaya çalışmak değildir. Adil bir toplum yaratılmasına öncülük yapmaktır. Artık bu bölümü bitireyim. ABD'de 2000 yılı başında disease mongering, yani hastalık tüccarlığı diye bir kavram doğdu. Hastalıkların tanı sınırlarını genişletme ve tedavi için pazarları genişletmek için halkın kandırıldığını açıklayan bir terim. Medicine and Culture, tıp ve kültür gibi kitaplar yazan Lynn Payer, hastalık çığırtkanlığı terimini kullandı. Daha fazla hasta görebilmek ve daha fazla ilaç satabilmek için hastalık sınırlarını lüzumsuz biçimde genişleten ilaç şirketleridir. Turan İtil diyor ki, ilk keşfedilen psikotropik ilaç olan kloropromazin, yani largaktil, torazin, beyne etkisini 1954 yılında gösterdik. 1970'lere kadar LSD-25'in Valium, Librium, Impramin, Amitriptilin, Haloperidol, Molindon, Tiotiaxiane, Xanax, Sertralin'in beyne etkisini gösterdik. O halde bu tür ilaçlar neden ısrarla satılıyor? Amaç belli değil mi? Beyni uyuşturmak. ABD otoritelerinin tüm bunları bilmelerine rağmen tek yaptığı, şirketlerin kimi antidepresan ilaç etiketlerine uyarıcı karı kutu koymaları oldu. Bu sadece FDA'nin ilaç endüstri fonlarına bağlı olmasıyla açıklanabilir mi? Derinde ne gizli? Aklı tıbbileştirme sistemini kimlerin kurduğunu biliyoruz artık. Psikanalizi ideolojik bir aygıta kimlerin dönüştürdüğünü biliyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de modern psikiyatri temeli geçen yüzyılda atıldı ve hala hiç tartışma kabul etmiyorlar. Oysa asıl hastalık antidepresan ilaçlar. Antidepresanlar yeni kişilikler yaratıyor, hızlı karar veren, çok üretken görünen, sürekli yeni projeler peşinde koşan, sürekli iş, çevre, sevgili değiştiren, çabuk sıkılan, kolay tüketen kişilikler bunlar. Yaptığını kesinlikle sorgulamayan, çevreye uymaktan çok çevreyi kendilerine uydurmak için sürekli bir zorlama içinde olan, eleştirilmeye gelmeyen, çabuk sinirlenen, çok hızlı ve pek düşünmeden, enine boyuna tartmadan harekete geçen, kolay yıkılan, yeni ve daha mükemmelini yaratabileceği hayaliyle yaşayan, yaptığı her şeyin doğru olduğunu, hiç yanlış yapmadığını sanan kişilik yaratıyor ilaç. Bu da tüketim çarkının dönmesini kolaylaştırıyor. Kaygısız insan vahşileşiyor. Hala dayıyorlar ilacı herkese. Ian Parker, eleştirel psikoloji alanında kitaplar yazan bir akademisyen, diyor ki, psikoloji kapitalizmin egemenliğinde toplumsal kontrol aracına dönüşmüştür. Dipnot, psikanalitik tedavide ücret alma dayatması ve yoğun bürokratik düzenlemeler Naziler Almanya ve Avusturya'yı kontrol altına aldıklarında başladı. Bugün yaşamakta olduğumuz tedavi modeli budur. Ahmet Hamdi Tanpınar modernleşmenin eleştirisini yaptığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında şöyle dedi. Psikanaliz çıktığından beri hemen herkes az çok hastadır. Bölümü yıllarca Bakırköy Akıl Hastanesi'nde görev yapan psikiyatr Doktor Cemal Dindar'ın sözüyle noktalayayım. Hayat psikiyatriyi döver. 26. ayrımın sonu. Sayfa 230.